Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum.
Evet, yine önemli başlıkları bu haftada sizinle konuşacağız, tartışacağız hocam. Öncelikle bu haftanın belki medeniyet coğrafyamızla pek ilgisi yok ama direkt Türkiye'mizle ilgili bir deprem hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye bir deprem ülkesi. Her seferinde de söylenir, önlem alınması gerektiği, yapılarımızın güçlendirilmesi gerektiği, insanımızın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği ifade edilir. Mesela bir İstanbul depremi hala beklenmektedir. Düzce'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve şükür ki can kaybı yaşanmadı. 90 dolayında insanımız çeşitli sebeplerden dolayı yaralandı. Yıkılan bir bina söz konusu değil. Yapılan son açıklamalara göre 71 ağır hasarlı binanın tespit edildiği ve bunların da yenileneceği ifade edildi bakanlar tarafından. Siz bir coğrafyacısınız hocam. Bu konularla yakından ilgilisiniz. Bu Düzce depremini nasıl değerlendirdiniz? Muhtemel bir İstanbul depremiyle alakası olabilir mi? Ve insanlarımıza, bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize bu konuda bilinçlenmek adına neler söylemek istersiniz?
Evet, nasıl ki ecel haktır, vaki olacaktır, bir gün gelecektir. Bu Kuzey Anadolu fayı üzerinde de depremler bir 30-40 yıl arayla tekrar ediyor. 1999 depreminden sonra belki bir ay sonra, belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra ama bir deprem olacaktır. Bunun zamanını bugünün bilimi henüz tespit edebilmiş değil. Biz inanıyoruz ki Allah istemeden bir yaprak bile kıpırdamaz. Ama Allah aynı zamanda akletmez misiniz diyor. Yani insana akıl vermiş ve dünyanın jeolojisiyle ilgili, yapısal özellikler ile ilgili bilimsel çalışmalar var. Deniyor ki işte şu arazilerde şu tür özellikler görülür ve şu tür zeminler sağlamdır, şu tür zeminler çürüktür.
Evet.
Ev yapacaksan sağlam zeminler üzerine yap, sağlam malzeme kullan ki can kaybı olmasın. Bunların hepsi tedbirlerdir.
Evet.
Takdir ayrı bir konu. Türklerin Orta Asya'dayken, İslamiyet öncesi döneminde, Anadolu'ya gelmeden önceki, Müslüman olduktan sonraki dönemde de deprem olduğunda yer silkindi derlermiş.
Evet.
Deprem oluyor, siz çadırda yaşıyorsunuz. İsterse 7 şiddetinde bir deprem olsun, en fazla çadırın direği yıkılır.
Yıkılır, evet.
Demek ki deprem değil buradaki faciaya sebep olan, ölüme sebep. Deprem tıpkı rüzgarın fırtına şeklinde şiddet esmesi, yazın sıcaklığın bir miktar yükselmesi, kışın soğuğun biraz daha şiddetli olup don olayının yolları kapaması gibi. Deprem hadisesi de bu şekilde doğal, tabii bir hadisedir. Bunu biz afet haline dönüştürmemizin temel ve yegane sebebi insanların kolay yoldan para kazanma, hırs, kul hakkına girme ve bunun çeşitli varyasyonlarını şey yapabiliriz. Yani işte 3 katlık ruhsat alıp üzerine kaçak kat atmak, işte demirden, çimentodan, inşaat malzemesinden gereği gibi,
evet.
İşte hele hele o kooperatif evlerinde vesaire bu geçmiş dönemlerde çok oldu bu. Dolayısıyla o çürük binalarda insanlar en küçük bir yer sarsıntısında hayatlarını kaybediyorlardı. Burada biz sanki böyle deprem bu işin suçlusuymuş gibi deniyor. Halbuki tabii bir olaydır bu. Bizim kendi yapıp ettiklerimizdir.
Sorunlu.
Afet haline, evet, getiren ölümler, geriye dönüşü olmayan bir takım zararlara sebep olması. Mesela 1999 Marmara depreminden sonra yeni yönetmelikler çıkarıldı. Hatta İstanbul'da bile daire satın alacak olduğunuzda işte 2000 yıl öncesi mi sonrası mı diye soruluyor. Çünkü deprem sonrasında yapılan binalar o yeni yönetmeliğe göre hayli daha dirençli, daha sağlamdır.
Evet.
Dolayısıyla biz sağlam zemine, sağlam binaları inşa edeceğiz. Mümkün olduğu kadar fay hatlarından uzaklara şehirlerimizi kuracağız ve huzur içinde yatacağız. Dolayısıyla bu işte dünyanın her yerinde görüyoruz. Bazı bölgeler vardır. Mesela Suudi Arabistan'da deprem olmaz ama İran'da sık olur. Bu zeminin yapısıyla alakalı bir hadisedir. Bu nedenle de Türkiye'nin özellikle işte Kuzey Anadolu fayı dediğimiz işte Marmara Denizi'nin içerisinden geçen bölgesi. Mesela İstanbul'un Marmara Denizi sahilleri daha risklidir ama Şile'ye doğru gittikçe deprem evet. riski daha azdır. Bu bilimsel olarak ortaya konulmuş bir hakikattir. Bu nedenle de insanların evlerini inşa ederken buna göre hesabını, kitabını yapıp tedbirini alıp buna göre inşa ettiklerinde inşallah biiznillah huzur içinde yatacaklardır. Mesela Japonya'yı görüyoruz.
Evet.
Birinci derecede deprem bölgesindedir. Beşik gibi sallanıyor. Ve 6-7 şiddetindeki deprem vakayı adiyeden gibi gözüküyor. Ve insanlar hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü tedbirlerini ona göre almışlardır. Yani bir takdir vardır. Bir de tedbir vardır. Biz tedbirimizi alacağız. Hı-hı. Takdiri Allah'a bırakacağız. Olay bu.
Evet, geçmiş olsun diyelim. Bu arada uzmanların da çok tartıştığı bir konu var hocam. Ay ve güneş tutulmalarından sonra deprem yaşandığına dair. İşte 99 yılındaki depremlerinde yine bu yıl yaşanan Endonezya'da da geçen hafta bir deprem olmuştu. Bu yaşanan depremlerin hemen ay ve güneş tutulmalarının arkasından gelmesi acaba tesadüf mü yoksa bir etkileme söz konusu mu diye tartışılıyor.
Şimdi Medcezir olayları dediğimiz denizin yükselip çekilmesi, bu ayın ve güneşin dünyaya olan mesafeleriyle alakalı bir durumdur. Ancak depremle bu ay tutulmasının, güneş tutulmasının bir direkt bağının olduğuna dair bugüne kadar bilimsel bir bulgu yoktur.
Evet.
Çünkü biri atmosferde, uzayda gerçekleşen bir durum. Diğeri yerin iç katmanlarında. Bir de böyle çok fazla komplo teorileri vardır. İşte Amerika bilmem uzaydan evet. işte sinyal gönderdi veyahut da bomba patlattı vesaire. Bunlar çok da fazla dikkate alınması gereken makul görüşler değildir. Çünkü bunun bir oluş mekanizması vardır ve dünyanın her yerinde de bu şekilde vuku bulmaktadır.
Hı hı. Son olarak şunu da sorayım hocam. 99 depreminden sonra maalesef devlete ulaşılamamıştı. Bu depremde işte 4.08'de yaşandı deprem sabah saatlerinde ve hemen İçişleri Bakanı olay yerindeydi. Bakanlar, işte ilgili kurumlar hemen teyakkuz halinde ilk yapılması gerekenleri yaptılar. Bu karşılaşmayı nasıl yaparsınız?
Şimdi Marmara depreminde, yani 1999 depreminde ben İstanbul'daydım. O depremden insanların hafızalarında kalan hadise şu. Ankara İstanbul'a günler sonra ulaşabilmişti.
Evet.
Yani İstanbul'daki belediyeler, yani o günün deyimiyle refahlı belediyeler canhıraş bir şekilde insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar. Bugünkü AFAD'ın esamesi okunmuyor idi. Hı hı. Şu anda bir yerde yangın oluyor, sel oluyor, deprem oluyor. Anında oraya Kızılay çadırları, aşevleri, her türlü sosyal donatılar gidiyor. Bu da sosyal devlet ilkesinde, yani son 20-30 yılda ne kadar mesafe aldığımızın bir göstergesidir. Bu da hı hı. ülkemiz ve milletimiz açısından gurur verici bir durum. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde bu imkanlar maalesef yok.
Evet, son olarak hocam şunu da belirtelim bir kez daha. Deprem anında mümkün olduğunca bundan 10 gün önce de çök kapan tutun tatbikatı yapılmıştı. Bir yerlere kaçmaya, kendimizi kurtarmaya çalışmayalım. Lütfen olduğumuz yerde güvenli bir yere sığınarak çök kapan tutun yapmakta fayda var. Çünkü bu deprem sırasında vefat eden bir vatandaşın sarsıntıdan dolayı düşüp kafasını vurma sebebiyle beyin kanaması geçiriyor ve o şekilde vefat ediyor. Mümkün olduğunca olduğumuz yerde güvenli bir noktada çök kapan tutun yaparak hayatta kalmaya çalışalım, panik yapmayalım. Bunu da belirtmiş olalım hocam.
Eyvallah.
Hocam, önemli sıcak gelişmeler var. Geçen haftalarda konuşmuştuk. İstiklal saldırısının ardından bir kara harekatı gelir mi, bir operasyon yapılır mı diye konuşmuştuk sizinle bu stüdyoda. Bu konuşmanın hemen iki gün sonrasında pazar günü, cumartesini pazara bağlayan gece Pençe Kılıç Hava Harekatı gerçekleştirildiği, geniş kapsamlı şu ana kadar yapılmış hava harekatlarının en büyüğü diye ifade ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Ve bu operasyonda 100'e yakın hedefin vurulduğu ve 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ediyor Bakan Hulusi Akar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da her konuşmasında bunun bir kara harekatıyla neticeleneceğini ifade ediyor. Bu sadece bir başlangıç diyor. Bunun akabinde de kara harekatıyla bu adımımızı devam ettireceğiz ifadesini kullanıyor. 3 nokta var hocam. Tel Rifat, Münbiç ve Aynel Arap. Ve bu koridoru da güvenlik koridorunu da sağlayacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, bu harekata dair notlarınız nelerdir? Önemi nedir bu hava harekatının? Hemen akabinde başlaması beklenen kara harekatının sınırları neler olur? Bunları konuşalım. Buyurun hocam.
Evet, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Ağustos ayı içerisinde sınır ötesi ilk operasyonu Fırat Kalkanı'nda daha çok Türk askeri o bölgede DAEŞ'e karşı mücadele etmiş ve belli bir alanı o gruplardan temizleyerek güvenli bölge inşa etmişti. Azez ve Fırat Nehri'ne kadar olan o bölgeyi. Arkasından işte Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı, daha sonra Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Ancak Türkiye'nin Amerika ve Rusya'yla zımni mutabakatı neticesinde yaklaşık 30 kilometre güneye kadar bir derinlikte, evet, ve sınır hattı boyunca bir güvenli hat oluşturmak ve buraya da sosyal donatılar, yani okul, meskenler ve insanların çalışabileceği bir takım atölyeler tesis ederek Türkiye'deki mültecilerin de oraya tedrici bir şekilde iskanı zımni bir mutabakata varılmış idi. Ancak Türkiye en son bu Trump döneminde Ayn el-Arab bölgesinde Fırat'ın doğusunda, yani Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar olan bölgede bir harekata başladığında bu yarım kalmış idi. Sadece bu Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirildi. Şimdi Türkiye'ye saldırıların olduğu yere bakıyoruz. Tel Rifat'ta, o PKK'nın en batıda Afrin Azez hattından bir takım roketler geliyor. Bir ve Münbiç bölgesinde yuvalanma söz konusu. Bir de Fırat'ın doğusunda Ayn el-Arab dediğimiz Kobani'den hemen Suruç'un karşısında zaten bu bir tren yolu sınır kabul edilmiş. Yani iki yakada iki ayrı şehir, biri Suriye'de biri Türkiye'de gibi. Şimdi bu harekatla ilgili dikkati çeken en önemli husus, Türkiye aynı anda hem Irak'ta hem Suriye'de hava harekatı başlattı. İkincisi, sadece terör hedeflerine değil, aynı zamanda insansız hava araçlarıyla özellikle Kamışlı bölgesinde, yani Suriye-Irak sınırına yakın bölgeler ki Suriye petrollerinin %70'e yakın kısmı bu Haseke, Kamışlı'dan güneyde Fırat Nehri kıyısına kadar olan bu bölgeler petrol bakımından çok zengin. Oralardaki rafinerleri vurmaya başladı ve Amerika'ya da bir mesaj verdi. Tekrar ediyorum, İstiklal'deki o patlayan bombayla birlikte İçişleri Bakanı biz mesajı aldık
demişti.
Normalde terör hedeflerine yapılan bombardıman bu sürekli 30-40 yıldan beri yapılan normal rutin işlemler. Ama ilk defa o YPG'nin, PKK'nın, o bileşenlerinin o bölgeden çıkardığı petrolü 3000 tır her gün Irak üzerinden dünya pazarlarına yılda 2-3 milyar dolarlık petrol sevkiyatı yapıyor. Ve o şekilde de Amerika şeyi finanse ediyor. Oradaki Eight Donut grubunun 70 bin civarında bir PKK-YPG grubunun silahlı milisinin olduğundan bahsediliyor. Siz 70 bin kişiyi 3 öğün doyursanız onun bir faturasını düşün yani. Attığı her merminin eğitmesi vesaire. İşte Amerika'ya verilecek en büyük ceza oydu. Kesilecek fatura oydu. Çünkü bizim köyde derlerdi ki fakiri döveceğine elbisesini yırt, daha büyük zarar evet. verirsin. Yediği sopayı belki unutur ama yırtılan elbisesi fakir için evet. daha büyük bir zayiattır. Şimdi Amerika için en önemli şey paradır, çıkardır. Oradaki para kaynaklarına yönelik bu saldırı şu anda Amerika'nın canını acıtacak en önemli şeydir. Ve enteresan 18 tane üs kurmuş Amerika Fırat'ın
doğusunda.
Aynı şekilde Rusya'nın Fırat'ın batısında ve sınır hattı boyunca var. İran hemen Fırat Nehri'nin güneyindeki bölgelerde bir takım
varlık gösteriyor.
Ortada bir DAEŞ diye bir heyyula var ama kendi kontrollerinde tuttukları bu DAEŞ'i bazen salıveriyorlar, eylem yaptırıyorlar.
Evet.
Ve arkasından dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yapılan bir adeta bir illüzyondur diye düşünüyorum.
Evet
DAEŞ'in halk tabanında özellikle Musul'da, Irak'ın bazı bölgelerinde, Rakka'da, Deirizor'da Sünni Araplar arasında da belki bir sempatizan olabilir ama bu böyle bahsettikleri kadar da büyük bir tehdit değil. Yegane sebep Türkiye'ye karşı oluşturdukları bu gücü meşru hale getirebilmek için DAEŞ'i bir manivel olarak kullanıyorlar.
Tam da bu noktada maalesef. Şunu sorayım hocam. Yani Amerika ve Rusya'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman evet bu harekat Türkiye'nin hakkıdır diyorlar. Ama bir taraftan da bir başka açıklama daha yapıyorlar. Türkiye'nin bu harekatı DAEŞ'le mücadeleye zarar veriyor. DAEŞ'le göğüs göğüse mücadele etmiş tek ordu Türkiye ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 4500'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi Türkiye'nin operasyonlarıyla. Ama ne hikmetse Türkiye'nin bu harekatı DAEŞ'le mücadeleye zarar verecek diye açıklama yapıyorlar.
Çok basit bir denklem. Türkiye diyor ki sınırından 30 kilometre güneye kadar bir hat boyunca ben bu terör unsurlarının hiçbirini görmek istemiyorum diyor. Çekilsin bu Amerika'nın yani iyi çocuk dedikleri SDG, YPG bunlar PKK değil diyorlar. Çekilsinler evet. 30 kilometre güneye. Varsa DAEŞ
temizleyelim
Türkiye
gene.
Temizler. Yani
daha önce yaptık çünkü.
DAEŞ falan bırakmaz.
Evet.
30 kilometrenin güneyinde geri kalan bölgelerde de etsinler mücadelelerini. Peki hemen sınırımızın karşısında Aynel Arap'ta veyahut da işte Ceylan Pınarı'nın, Nusaybin'in, Cizre'nin hemen karşısındaki bölgelerde NATO standartlarında beton tüneller kazarak Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafede bu insanlar hangi DAEŞ'le mücadele etmek için o tünelleri kazıyorlar? Oralara yuvalanıyorlar, oralara cephane yiyorlar, gözetleme kulesi evet. kuruyorlar ve hava araçları satın alıyorlar. Hava savunma sistemleri. DAEŞ'in uçağı mı var? Dolayısıyla bunlar artık bayatlayan numaralardır ve Türkiye'de bunu artık inanmadığını açıkça dile getiriyor. Eskiden böyle diplomatik dillerle söylenirdi. Artık yekten muhataplarına söyleniyor. Şu anda Türkiye'nin bu harekatta eli şöyle güçlü. Rusya'yla hani demiştik ya geçen programımızda yani kardeş kardeşle bu kadar sık görüşmüyor. Putin Erdoğan görüşmesi bu sene kaçıncı olduğunu ben sayamadım. İşte en son görüşmede de Rusya bu Suriye'nin işte Fırat'ın batısında kalan bölge Rusya'nın kontrolünde olduğu için hava sahası oradan gereken onaylar alınarak şu anda hava harekatları yapılabiliyor. Ve sanırım burada Tel Rifat ve Münbiç birinci kademe zaten o Rusya'nın kontrolündeki bölge. Orası bu arada da Aynel Arap dediğim Kobani bölgesinde aradan çıkarıp
evet.
bu sadece en doğudaki o Kamışlı hattı dışında kalan bölgeler bu etapta temizlenirse Türkiye açısından da önemli bir kazanım veya kafasını rahatlatması olur. Çünkü Türkiye her harekatta biraz daha yüksek teknoloji kullanıyor. Biraz daha fazla Suriye milli ordusunu kullanıyor. Mehmetçik ve komandolar daha alt girdi. Mesela ilk Fırat Kalkanı'nda tamamen Mehmetçik ön plandaydı. Şimdi artık yavaş yavaş Türkiye'de ÖSO'nun yerine geçen ve birçok fraksiyonlardan, hatta İdlib yöresindeki Heyet-i Tahrir-i Şam bile bunu yavaş yavaş yumuşatılarak bu grubun içerisine entegre edilmeye çalışılıyor ve böylece bu harekatta, bu hava bombardımandan sonra karadan bir operasyon olduğunda en önde bu Suriye Milli Ordusu'nun gideceğini, Türkiye'nin lojistik destek verip böyle kritik anlarda da
müdahale
bizim özel birlikleri, komandolar müdahale edeceği ama asıl ÖSO'nun bileşenlerinin orada kara harekatında yer alacağını söylemek mümkün. Evet.
Tabii biz şimdi Suriye'yi konuştuk, Suriye'nin kuzeyini konuştuk ama bir taraftan da Irak'ın kuzeyi söz konusu. Orada bir pençe harekatı yürütülüyor tamamlanmak üzere. Bu pençe kılıç hava harekatında hem Irak'ın kuzeyi hem Suriye'nin kuzeyi aynı anda vuruldu hocam. O 30 kilometrelik derinlikte Türkiye sınırı boyunca hem Irak'ı hem de Suriye'yi içine alan o bölgelerde bu harekatın söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz değil mi?
Zaten hava harekatında cephaneler, lojistik merkezler yok edilir. Yoksa karadan siz müdahale etmediğiniz sürece havada ne kadar bombardıman yaparsanız yapın oradaki o uç noktalardaki terör artıklarını temizlemeniz mümkün değildir. Mutlaka
kara harekatı yapılması gerekir.
Süngünün ucunun
gösterilmesi
toprağa
lazım.
Değmesi gerekiyor mutlaka.
O kılıcın o bölgelerde kendini hissettirmesi lazım. Hocam bir 51. madde var. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne atfen. Bu sözleşmede geçen ifadelere göre Türkiye'nin bu harekatı yapmadan önce Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulunması gerekiyor. Kendi topraklarına yönelik bir saldırı yapıldığı zaman ki İstiklal saldırısı bunun zeminini oluşturmuştu. Fakat ABD cumartesi günü Musul Başkonsolosluğu üzerinden bir açıklama yaptı. Türkiye harekat yapacak gerekli önlemleri alın ya da şu bölgeleri boşaltın şeklinde. Bu hem biz bildirmiş oluyoruz hem de ABD de dostlarına bildirmiş oluyor. Bunu önlemek mümkün değil mi? Bu konuda neler
zaten
yapılabilir?
Biraz erken yapıldığı da söyleniyor. Evet. Yani bir gün sonrası için yani bunu uzmanlara söylediğine göre bu bizim alanımız değil. Ama kendisi eğitmiş, donatmış, binlerce tır malzeme göndermiş. Herhalde onları da koruyup kollayacak. Yani bir hesapla geliyor. Sonra Amerika'nın Irak'ta, Suriye'de, bu coğrafyada yani petrol, eskisi gibi petrol bakımından buraya muhtaç değil. Amerika dünyanın şu anda en çok petrol tüketen, aynı zamanda en çok petrol üreten ülkesi. Evet. Doğalgazda da aynı şekilde ihracatçı konumunda. Yani Orta Doğu petrollerine bağımlılığı yok. Buradaki yegane hedef Yahudi ve Siyonist lobilerin de etkisiyle İsrail'in güvenliği meselesi ve burada İsrail'i yalnız bırakmama politikası yatıyor. Bir de Amerika artık Çin'e doğru, Uzak Asya'ya doğru yönelirken bu Doğu Akdeniz'deki bu yeni Mavi Vatan hadisesinde olduğu gibi burada bir kendine bağlı bir yapı kurarak ayrılmak istiyor. Onun için de bu YPG'lere bu kadar teşhin olması bir sebebi de o.
Son olarak hocam konuyla ilgili Alman İçişleri Bakanı Türkiye'deydi geçen hafta, yani bu hafta içerisinde mevkidaşı olan Süleyman Soylu'yla görüştü. Orada işte Türkiye'nin bu harekatta orantılı güç kullanmasından bahsetti. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu dedi ki Polonya'ya bir iki füze düştü diye NATO ayağa kalktı. Fakat Türkiye'de böyle bir şey olunca orantıdan bahsediyorsunuz dedi ve tepkisini dile getirdi. İnsan hakları her yerde insan haklarıdır dedi. Bu konuda neler söylersiniz? Bu cümlelerinizle bu bölümü noktalayalım.
Şimdi aslında onlar hani sütünün hükmünü yapıyor da biz olayı yanlış değerlendiriyoruz gibi geliyor bana. Çünkü bugünkü Avrupa'nın referansları Roma'ya, Roma hukukuna, Roma'da antik Yunan'a dayanır. Dolayısıyla yani bunların hukuk sisteminin, insan hakları kavramının menşei nasıl ki İslam'da bilginin kaynağı, inancın kaynağı vahidir.
Evet.
Yani bütün her şey oradan kaynaklanır. İşte Batı hukukunda bu antik Yunan site devletlerine gittiğimizde bizim bu Side, Perge, Aspendos, Efes, orada böyle antik tiyatrolar vardır büyük. Hala devasa o sütunları turistik duruyor. Açıdan evet. Da önemli. Şimdi orada toplanıyor aristokratlar. Köylüler gelemiyor. Kadınlar da yok. Sadece asil ve zenginler. Yöneticilerini seçiyorlar. Hakimlerini seçiyorlar. Yani her şey böyle seçimle, serbest iradeyle diyor.
Ama soylular arasında.
Demokrasinin evet. Şeyi. Orada fakirler, köylüler yok. Dolayısıyla şimdi onlar demokrasi derken kendileri için söylüyorlar bunu.
Evet.
Biz Orta Doğu coğrafyasında, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da yaşayan insanlar için ki onlar köylülerdir. Yani o hı hı. Antik, o tiyatroya giremeyen, bütün işleri yapan dışarıdaki çalışanlardır. Biz bunu bir türlü idrak edemiyoruz. Onlar işte o konsilin içerisindekiler için demokrasi, insan haklarından bahsederken, hatta biraz kaba olacak ama kendi kedileri, köpekleri, o evcil hayvanları bile o şeyin, o antik tiyatronun dışındaki o köylerde yaşayan
insanlardan daha kıymetli.
Daha kıymetlidir.
Evet.
Bu 3000 yıl önce de böyleydi. Bugün de böyle. Hatta Titanic filmini seyredenler evet. için söylüyorum. En alt kattakiler, orta katlı bir üst kattakiler vardı. Bir geminin içerisinde bile o Titanic'in batışı. Dünya böyle bir düzen kurulu. Biz onların o söylemlerine bakarak sanki biz de o grubun içindeymiş gibi kendimizi görüyoruz. Oradan hataya düşüyoruz maalesef.
Evet, peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenler. İkinci bölümde medeniyet coğrafyamız programına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekraren. Radyolarını yeni açanlara da buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam ilk bölümde Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatını konuştuk. Önemli bir gelişme yaşandı Katar'da. Onunla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası için Katar'a gitmişti açılış programına katılmak üzere. Orada tabii bölge ülkelerin liderleri de vardı. Onların arasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa darbeden sonra Sisi ile orada aynı karede görüntülendi. Üstelik tokalaştı ve kısa bir görüşme olduğu ifade ediliyor. Yani Mısır'la normalleşme adımları atılıyordu fakat istenilen seviyede gitmiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile bu tokalaşması yeni bir kapı araladı, yeni bir pencere açtı Türkiye-Mısır ilişkilerinde. Bunu konuşalım ama bir taraftan da bir başka gelişme daha var. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'le de bir görüşme olabileceği ifade ediliyor. Zaten istihbarat örgütleri üzerinden bu görüşmelerin yapıldığı, bunun bir sonraki adımının işte bakanlar düzeyinde, sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed'le görüşebileceği ifade ediliyor. Hatta seçimden önce bunun olabileceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Siyasette ebedi küslük olmaz, dargınlık olmaz dedi ve yeşil ışık yaktı. Hem Mısır'la hem de Suriye ile normalleşme, artık eskisi gibi oturup kalkmak, eskisi gibi anlaşmalar imzalamak, halkların zaten birbiriyle ilgili bir sıkıntısı yoktu. Liderler seviyesinde bu şekilde bir soğukluk vardı. Neler kazandırır, neler sağlar? İşte kara harekatının konuşulduğu bir günde Suriye ile ilişkilerin normale dönmesi bize ne gibi avantajlar sağlar?
İsterseniz tarihten bir buyurun lütfen. Kısa bir örnek verip öyle başlayalım. Mesela Avrupa'nın o karanlık orta çağ dediğimiz dönemlerinde 30 yıl savaşları var. 100 yıl savaşları var. Hatta 110 küsur yıl sürmüştür. Birinci ve ikinci dünya savaşları var. Avrupa'nın yerle bir olduğu, Almanlarla Fransızların, hatta Almanların Paris'e kadar işgal ettiği, 1940'lı yıllardan bahsediyoruz. Eğer bu eski defterler karıştırılsaydı dünyada hiçbir ülkenin diğerinin yüzüne bakacak hali evet. kalmaz idi. Ama bugün Avrupa Birliği çatısı altında Almanya ile Fransa tek devletmiş gibi duruyor. Dolayısıyla 2013 yılında ki hadiselere bakacak olursak Arap Baharı diye bir fırtına çıkmış ve dünyada siyasi rejimler takır takır devriliyor. Soros'un renkli devrimleri evet. var. Ukrayna'da seçilmiş halko ile iktidara gelmiş Rus yanlısı Yanukovic Kiev meydanında lastikler yakılarak protesto ederek gönderildi. Mursi aynı şekilde Tahrir meydanında bir takım hadiseler olduğu arkasından darbeyle evet. hapse gönderildi. Sisi geldi ve burada bizim gezi olayları aynı dönemde oldu.
Denk geliyor, evet.
Ve bunlar içerisinde ayakta kalmayı başarabilen bir tek Erdoğan oldu.
Hı
hı. Yani o dönemde de buna tepki olarak da Sisi'yle ipler koparıldı. Mısır'la ilişkiler gerginleşti vesaire. Şimdi 2013-2023'e geldik aradan.
10 sene geçmiş.
10 yıla yakın bir zaman geçti. Köprünün altında çok sular aktı. Çünkü artık herkes taşlar yerli yerine oturdu. Bir de mavi vatan diye bir tezimiz ortaya çıktı. Çünkü Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkilerinin bu kadar gergin olduğu dönemi bir fırsata çevirmek isteyen Yunanistan ve İsrail.
Hatta Amerika.
Kıbrıs'ın evet. kesiminde bahane ederek oradaki Kıbrıs'taki haklarını öne sürerek Doğu Akdeniz'de bir paylaşım haritası ortaya attılar ve arkasından da Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsedecek bir plan gerçekleştirdiler. Türkiye hemen Libya'ya müdahale etti. Arkasından o Trablus hükümetinin desteğiyle bugün Libya'yla münhasır alan anlaşması imzalandı ve bugüne gelindi. Ve Türkiye Mısır'a şu teklifte bulundu. Siz Yunanistan'la yaptığınız anlaşmayı çöpe atın. Bizim Libya'yla yaptığımız bu mavi vatan mutabakatına siz de dahil olursanız öncekine göre 3 Kıbrıs büyüklüğünde daha fazla pay Doğu Akdeniz'de size sahip olacaksınız. Bu Mısır kamuoyunda da büyük sansasyonel etki yaptı. Kazan kazan ilkesi doğrultusunda. Dolayısıyla Mısır'ın Türkiye ile tokalaşması ona bir şey kaybettirmiyor. Bilakis kazandırıyor. Türkiye'nin Mısır'la yakınlaşması da aynı şekilde bu Yunanistan, Kıbrıs Rum kesme, İsrail'in bu Doğu Akdeniz'deki oyunlarının boşa gitmesine sebep olur. Çünkü Mısır burada çok önemli bir aktördür. Çünkü Mısır açıklarında çok zengin doğalgaz rezervleri keşfedildi ve kısmında işletiliyor bunların. Bu coğrafyada üç önemli asıl unsur vardır. İran, Suudi Arabistan ve Mısır. Türkiye'nin dışında. Türkiye ile evet. 4 tane. Türkiye bu ülkelerle bazı alanlarda rekabet halindedir. Bazı alanlarda da işbirliği yapmak durumundadır. Biz bu üç dominant unsurla da aynı anda gergin ve sürtüşme halinde olduğumuzda Orta Doğu coğrafyasında çıkarlarımız her zaman zedelenir. Bunun için de Türkiye şu anda konjonktürü uygun buldu ve Sisi'yle tokalaşarak ki bizim Mısır'la da çok milyar dolarlık 3-4 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var yani önemli bir ticaret evet. partnerimizdir. Suriye'ye gelince önce bu işler istihbarat elemanları vasıtasıyla sonra dışişleri bürokratları vasıtasıyla görüşülür. Tıpkı bir kız istemeye giderken kadınlar önce giderler, kızı görürler, kız olan görüşürler, anlaşırlar. Büyükler de yüzük takmaya usulen
evet.
gitmiş olurlar. Artık şeyler hazırlanmıştır.
Ortam hazırlanmıştır.
Ortam hazırlanmıştır. Bu evet. şeyde de liderlerin görüşebilmesi için o arka masa diplomasisinde bir takım pürüzlerin giderilip yani onlar geldiğinde mutabakatla imza atacaklarında o işlerin hallolması gerekir. Peki şu anda ne konuşuluyor? Yani gerek dışişleri bürokrasi gerek istihbarat tarafından Türkiye-Suriye arasında rejimle Türkiye neyi konuşuyor? Neyin pazarlığını yapıyor derseniz şu anda Cenevre'de bir anayasa turları vardır.
Evet.
Yani şu anda ÖSO'nun yerine geçen şu anda Suriye Milli Ordusu'nun temsilcileri, rejimin evet. temsilcileri, İran,
dün
Amerika,
daha sahnede
Rusya,
toplandılar bu arada.
Evet, evet. bunlar bir yeni anayasa taslağı oluşturuyor. Ve Türkiye'nin şu anda Esed'le görüşmesinin temel şartı şudur. Yani bu anayasada gereken güvenceler verildikten sonra ki Türkiye'ye gelen mültecilerin büyük bir kısmı Halep, Hama, Humus yani Fırat'ın batısından bir de hemen bizim bu operasyon yaptığımız Fırat'ın doğusundaki şeyden Rakka, Deir-i Zor'a kadar olan o hat. Çünkü Fırat'ın güneyi Ürdün sınırına kadar çöl zaten orada nüfus yaşamıyor. Bu nedenle Türkiye rejimle belli bir mutabakata
varırsa
şöyle ki yani Hama'daki, Humus'taki, Rakka'daki bir Suriyeli, Türkiye'de yaşayan bir kişi gidip orada tarlasına, evine, bağına, bahçesine tekrar
kavuşmuş
ve tapusu da ona
verilmiş
olmak kaydıyla olursa insanlar dönerler.
Evet.
Ve onların belli bir can güvenliği garantisi olursa da Türkiye bu noktada el sıkışır. Evet. Aksi takdirde biz göndereceğiz. Nereye gönderiyorsunuz insanları yani?
Ancak böyle olur gönderme.
Dolayısıyla bu görüşmenin de şeyi bu. Peki Türkiye neden Esad'la önceden işte Bakanlar Kurulu toplantısı da yapıyor idi?
Tabii. Evet. Sınırlar Esad, kalkmıştı.
Esad'ın eşiyle Sayın Cumhurbaşkanı eşi birlikte fotoğraflar veriyor idi. Tek devletmiş gibi sınırlar kalktı filan. O günden sonra neler değişti? Bu Arap Baharı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, bütün Avrupa Birliği ülkeleri, Arap ülkeleri Esad'ın İran hariç biletini kestiler. Esad gidiyor dediler. Rejim değişiyor. Bakınız ÖSO hemen hemen Suriye'nin %80'ine yakın bir kısmına
sahip
olmuş idi. Ve o anda bir şey oldu. İnsanların gözünden kaçan bir şey oldu.
Neydi hocam o?
O Obama'nın o seçim dönemiydi. Şu andaki yeniden seçilen Netanyahu Amerika seyahatinde dedi ki siz ne yapıyorsunuz? Yani tamam Esad'ı gönderince yerine kim gelecek dedi. İhvan gelecek. Şu anda dedi Mursi Mısır'da.
Evet.
Suriye'de de ikinci bir Mursi gelirse bizim buradaki varlığımız tehlikeye düşer. Ve Netanyahu'nun o Amerika ziyaretinden sonra yavaş yavaş Amerika, Batı ülkeleri,
Rusya,
Körfez'deki ülke herkes çekildi, evet. Çekildi.
Hatta Amerika ile Rusya'nın zımmi bir anlaşma yaptığı da söyleniyor değil mi hocam?
Geri çekildiler ve İran'da bütün gücüyle Hizbullah ki 100 bin kişilik
Lübnan Hizbullah'ı
ağır silahlarıyla Rusya'yı gönderdiler. Rusya havadan, Hizbullah karadan rejime destek vererek ÖSO'yu geri kala kala bir tek Türkiye kaldı. Destekleyen ve sonuç bugünkü noktaya evrildi. Yani Esad'ı götürmek isteyenler yerine Müslüman kardeşlerin ihvanın geleceğini gördükleri için ehvenişer olarak tekrar Esad üzerinde karar kıldılar. Baktık ki artık sistem bu şekilde işliyor ve 9 kilometre sınırı olan bir ülkeyle de oturup konuşacaksınız ki bu terör belasını mesela Türkiye burayı temizledi. Yarın bir gün işte Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde biz size burayı veriyoruz. 3 ay sonra da geri PKK'lar oraya yuvalanırsa bu iş olmaz. Dolayısıyla bunun belli bir prosedürünün, belli bir standardının olması gerekiyor ki Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyor.
Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsetti. Ne olursa olsun bunu ifade etti hocam. Peki muhtemel bir anlaşma durumunda tekrar ilişkilerin normale dönmesi durumunda Suriye ve Türkiye'nin PKK-YPG'ye karşı ortak bir harekatı olabilir mi? Amerika'ya rağmen böyle bir şey oradan bu terör unsurlarının tamamen süpürülmesi mümkün olur mu? Ne dersiniz?
Şimdi önce bazı gerçekleri yerli yerine oturtalım. Suriye'nin %10'u yaklaşık olarak Nusayri'dir.
Evet.
Bu Kulat-ı Şia'dır bu. Ve Esad ailesi yani bugünkü Beşar da babası Hafız Esad da dedesi de yani bunlar Türkiye'ye karşı hep böyle ön yargılı ve düşmanlık kin besleyen bir yapıdan geliyorlar. Bu böyle Cumhuriyet'le falan da sınırlı değil yani. Yüzyıllar öncesine giden bir husumettir bu.
Evet.
Artı bütün askeri, siyasi erk Nusayrilerin elindedir Suriye'de bu uzun yıllardan beri. Ve Türkiye söz konusu olduğunda bu Esad ailesi ve rejimin diyor ki Amerika gelsin buraya, Rusya gelsin, PKK gelsin, kim gelirse gelsin bir gün gidebilir. Türkiye gelirse gitmez korkusuyla karşısında kim varsa onu destekleyebilecek bir yapıdadır bu rejim. PKK'da dahil olmak üzere PKK ile şu anda Fırat'ın doğusunda savaşıyorlar ama söz konusu Türkiye'de denkleme girince onlar da daha çabuk iş tutabiliyorlar. Evet, bu gerçeği de görmemiz, bilmemiz gerekiyor maalesef.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz ve bir başka önemli başlıkla devam edelim. Malezya'da yeni bir hükümet kuruldu. Enver İbrahim yapılan seçimde ipi önde göğüsledi ve ülkenin yeni başbakanı oldu. Kendisi uzun yıllar hapiste yatmıştı. Bu Enver İbrahim'in iktidara gelişiyle birlikte Malezya'da neler oluyor sorusu da yöneltildi. Bir Amerika'nın gizli bir darbesi olduğu söyleniyor hocam. Bu konuda neler söylersiniz Malezya'daki değişime dair? Bu arada Türkiye ile ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Enver İbrahim'in ilişkileri de oldukça iyi, onu da belirtelim.
Evet, Malezya bir İslam ülkesi olarak bilinir. Ancak uzun süre İngiliz sömürgesi olarak kalan Malezya 1960'lı yılların başında Singapur, Brunei ve Malezya bir federasyon olarak İngiltere'den bağımsızlığını aldığında bir devlet olabilecek durumu var mı diye de tartışmalar oldu. Çünkü %25-30'a yakın bir Çinli nüfus vardı. Müslüman bir Malay nüfus var, %60 civarında. Ve İngilizlerin Hindistan'dan getirmiş olduğu işçiler dediğimiz Hindular, evet, söz konusu. Yani Hindu ve Budistler var. Müslümanlar var dini olarak. Etnik olarak da Çinli, evet, Malay ve Hindular var. Böyle karmaşık bir yapı içerisinde Malezya Federasyonu ayrıldı. Singapur ayrı bir devlet oldu ve Malezya'nın kuruluşundan itibaren bu Mahathir Muhammed'in başını çekmiş olduğu siyasi yapı hep ülkeyi yönetti. Bir monarşi var, bir kral var ve kral sembolik bir görevde ama başbakan esas yürütme başbakanın elinde. Çinliler ekonomiye hakimler orada. Yani nüfus olarak %20-25'lik bir nüfusları var ama ekonomik olarak ticaret onların elinde. Ama tarım sektörü olsun, siyasi erk hep Malay Müslümanların elinde olmuştur. Ve orada mesela bir kadın kapalıysa mutlaka Müslümandır. Açıksa işte Çinlidir. Yani orada bir kıyafet kimliktir, evet, Malezya'da. Öyle de bir yapısı söz konusu. İslam ülkeleri içerisinde de bilim ve teknolojide belli bir noktaya gelmiş bir ülke. Son dönemlerdeki hadise şu: 35 milyon civarında bir nüfusu olan Malezya, bilim, teknik ve kalkınmışlık düzeyi olarak yani dünyadaki diğer İslam ülkelerinden ayrışan bir yapıya sahiptir. Ve bizim İstanbul Boğazı gibi onların da bir Malakka Boğazı söz konusu. Endonezya, Malezya, evet, arasında. Bu boğaz Çin, Japonya yani bütün o Pasifik ekseninden Hindistan ve bütün dünya pazarlarına giden yollar Malakka Boğazı'ndan geçiyor. Malakka Boğazı'nın bir yakası Malezya, bir yakası Endonezya. İşte buradaki seçimlerde Çin yanlısı veya Amerikan yanlısı bir grubun iktidara gelmesi önem taşıyor idi. Ve Enver İbrahim üzerine veya onun bulunmuş olduğu ittifaka, evet, Amerika'nın belli bir destek verdiğini, diğer ittifakın Çin'den yana olduğu gibi söylentiler var ama önümüzdeki aylarda, yıllarda Enver İbrahim'in nasıl bir politika izleyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın tebrik mesajını açarak bütün, evet, ülkeye canlı yayında izlettirmiş olması, Türkiye'ye karşı muhabbet tıpkı Pakistan'da olduğu gibi, yani iktidara kim gelse çok fazla değişmiyor. Sistem aynen devam ediyor.
Peki hocam.
Birkaç konu daha var.
Evet hocam, hemen soracağım hocam. Şimdi 19-20 Kasım tarihlerinde Tunus'un Cerbe Adası'nda 18. Frankofoni zirvesi yapılmış. Buranın tabii ki önemli aktörlerinden biri Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmuş. Frankofoni projesinin eski değil, geleceğe dönük bir proje olduğunu söylüyor Macron. Fransızca konuşmanın da dil, ekonomi ve kültür alanında bir ayrıcalık sağlayacağını iddia etmiş bu toplantıda. Nedir bu Frankofoni zirvesi hocam, anlatır mısınız? Bu arada Cezayir zirveye katılmamış.
Şöyle söyleyeyim, bir İngiliz Uluslar Topluluğu vardır. Yine bir Frankofan Uluslar Örgütü, Uluslararası evet. Frankofan Örgütü vardır. Biz de Makedonya ile, Arnavutluk'la veya Suriye ile en ufak bir şey yapacak olsak, Libya ile anlaşma yapacak, Osmanlı'yı
canlandırıyor
diye de öcü gibi gösteriyor. Evet. Demek ki bizim bu yaptığımız doğru bir şey ki birileri yapmış bunu.
Evet. Peki, ve bununla övünüyorlar.
Evet. Bu 21 ülke arasında 1970 yılında kuruluyor bu teşkilat. İlk kuruluşunda 21 ülke var. Ana tema ise işte Fransızca konuşan ülkeler. Çünkü Fransızlar, İngilizler, İspanyollar hiç değişmiyor. Gittikleri yerlere sadece sömürge olarak gitmişler, bıraktıkları da dilleri ve dinleri olmuş. Yani diyelim ki Mali'ye bakıyorsunuz, Burkina Faso'ya bakıyorsunuz, Fildiş sahili resmi dili Fransızca diyorsunuz.
Evet.
Kenya'ya bakıyorsunuz İngilizce. Yani kim orada iz bırakmışsa, Mozambik'e gidiyorsunuz, Angola'ya gidiyorsunuz Portekizce. Yani dillerini miras olarak bırakmışlar ve bunu da sürdürebilmek için de bir yapı oluşturuyorlar ve bunu daha da ileri götürmek için. Cezayir burada ayrışıyor çünkü Cezayir'de 1999'dan 2019'a kadar 20 yıl süreyle iktidarda kalan Buteflika döneminde Cezayir sırtını Fransa'ya dayamıştı. Çünkü FİS dediğimiz İslami Selamet Cephesi'nin ezebilmesi için Fransa'nın desteğini alması gerekiyordu. Gayrimeşru bir iktidardı zaten çoğu dönemde. İşte bu dönemde Fransızlar bir takım imtiyazlar elde etmişti. Ancak şu andaki yeni yönetim, Tebbun yönetimi, Fransa'ya karşı oldukça bir dik duruş sergiliyor. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, artık Rusya'dan doğalgaz alamayan Avrupa, Cezayir doğalgazına muhtaç hale geldi. Eskiden ikinci olarak da tıpkı bizim IMF'ye olan borcumuz gibi Cezayir'in Avrupa bankalarına büyük miktarda borçları vardı. Şimdi Cezayir borçları sıfırladı ve artıya geçti. Gaz vanası da benim elimde diyor ve Fransa ile ilişkileri düzeltebilmem için iki tane önemli konu var diyor. Bunlardan birisi diyor ulusal hafıza dosyası diyor. Yani siz diyor 1954-62 arasındaki 8 yıllık dönemde çok büyük katliamlar yaptınız diyor. Yani 1830'dan 1962'ye kadar ülke 132 yıl sömürge yönetimi yaptı ama bunun son 8 yılında çok büyük 1,5 milyon sivil katliam yaptı. Bir özür bekliyoruz diyor. İkincisi de vize vermiyor Cezayir'den Fransa'ya gidenlere. Veyahut da işte geri dönüşüm anlaşması vardır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle yapmış olduğu gibi bazı sığınmacıların geri gönderilmesi karşılığında vize. Tıpkı Türkiye yaptığının aynısını Cezayir'e de yapıyorlar. Yani mültecileri geri al ama size serbest dolaşım ve vize hakkını da söz verdiği halde yerine getirmiyor. Fransa diyor ki siz Cezayir'i iki tane konuda siz bize vaat ediyorsunuz, yapmıyorsunuz. Bu nedenle Libya'da bizim diyor normalde Tunus'la bir problemimiz yok ama Tunus'ta olduğu için değil, Fransa'nın liderliğinde böyle bir şey olduğu için katılmıyoruz diyor. Tunus'ta olmasının sebebi ise, o da enteresan bir şeydir. Evet. Tunus aslında demokratik bir seçimle iş başına gelen bir iktidarın anayasal darbeyle devrilmesi neticesinde şu anda bu zirveyi Kays Said ev sahipliği yapıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından cikletten çıkar gibi bizim
Ahmet Necdet Sezer
örneğinde olduğu gibi şu anda meclis de feshetti. Bütün yetkileri elinde topladı. Sırtında dayaması gereken bir güç olması gerekiyor. Fransa'ya demir atmaya başladı. İşte suyun suya benzediği gibi İbn Haldun'un söylediği gibi bu işler de hep
birbirine benziyor.
Aynen tekrar ediyor. Çoğunluğu ardına alamayan azgın azınlıklar hep ya Fransa'yı ya Amerika'yı ya İngiltere'yi arkasına alarak halkına hükmetmeye çalışıyor maalesef.
Peki, bu hocam.
Bizim coğrafyada çok bilindik bir durumdur.
Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Hızlı gidelim biraz hocam. İran'da gösteriler devam ediyor. Zaman zaman da işte İran'da rejim değişir mi? İran'da yeni bir düzen gelir mi diye soruluyor. Kısaca cevaplayarak devam edelim hocam. İran'daki protestolar için neler söylersiniz?
Protestoların yoğunlaştığı bölge Mahabad, Kürt bölgesi, İlam.
Evet.
32 eyaletten 3-4 tanesinde Kürtler çoğunluktadır. Hemen Zagros dağlarının eteklerinde o bölgelerde yoğun bir şekilde sert çatışmalar var. Bunlar bir kısmı dünya medyasına yansıyor, bir kısmı yansımıyor. Ve şiddetin dozu da her geçen zaman biraz daha artıyor. Bu sadece o bir kişinin başını açtı kapaldı meselesinden daha çok CIA'nin önceden o bölgeye yerleştirmiş olduğu hücrelerin
aktif hale getirilmesi
evet. gibidir. Mesela bu İstiklal bombacısını da işte bir iki ay öncesinde gelmiş diyelim ki. Şu anda da Türkiye'de diyelim ki aylar yıllar öncesinden Türkiye'de gelip sıradan insanmış gibi kalıp ama düğmeye basılınca da bir canlı bomba veya terörist olabilecek insanlar vardır. Biz bunlara uyuyan hücreler diyoruz ve İran'da maalesef Amerika uyuyan hücreleri uyandırmaya evet. başladı.
Kosova ile Sırbistan arasında bir plaka meselesi var. Gerilimi artırıyor bu mesele. Fakat Avrupa Birliği'nin devreye girmesiyle bir anlaşma yapıldı ve şu anda bu mesele biraz uykuya yatırıldı. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Halledilmiş midir?
Şimdi Kosova biliyorsunuz eski Yugoslavya döneminde 6 cumhuriyet, 2 özerk bölgeden biriydi. Kosova'nın bağımsızlığını Sırbistan hala
tanımıyor. Kendi toprağı olarak kabul ediyor.
Ve Kosova malumunuz Avrupa'da %95 civarında Müslüman nüfusuyla en yani nüfus oranı Müslüman nüfus oranı en yüksek olan ülkedir. Ve Kosovalı Arnavutlarla birlikte Boşnaklar, Türk azınlık da orada Müslümandır. Hı hı. Orada bir de Sırp azınlık var. Ve o Sırbistan sınırındaki maden bakımından da zengin olan o bölgelerde ya özerk bir yapı veyahut da Sırbistan'a bağlanmak istiyor. Kosova da bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla Kosova-Sırbistan arasındaki mesele hala çözümlenebilmiş değil. Bu arada da Amerika burada Balkanlarda Kosova'ya tam destek veriyor. Ve Balkanlardaki en büyük askeri üssü de Kosova'ya kurdu. Yani hı hı. Kosovalılar eskiden Türklere karşı muhabbet besliyorlardı. Şimdi Amerikalılar Türklerin önüne geçti. Sevgi ve muhabbette Sırplara karşı onları koruyor görüntüsüyle.
Peki hocam. Katar'da Dünya Kupası yapılıyor. Fakat işte orada alkol satışının yasaklanması ya da LGBT'yi ifade eden unsurların, sembollerin yasaklanması gibi konularla gündemde. Yani futbolun önüne geçmiş durumda bu meseleler. Bu arada Katar bu işi bir de rahmete çevirmiş durumda. 4 günde 332 kişi yapılan tebliğlerle Müslüman olmuş hocam. Bu güzel gelişmeyi de paylaşalım Katar Dünya Kupası'na dair.
Evet, futbol olsun, bir takım festivaller olsun, bunlar sponsorlar vasıtasıyla. Yani parayı evet. bastıranın sözünün geçtiği organizasyonlardır. Ve eğer bu Katar'da değil de herhangi bir Avrupa ülkesinde olsaydı, LGBT'nin çok daha dominant bir etki yapıp ki dünyada tam böyle meydana boş bulduğu bir sırada, Katar'ın bu Dünya Kupası'ndaki en büyük şeyi, yani sonuçlar ne olursa olsun, bu LGBT'ye fırsat vermemesi çok önemli bir kazanımdır diye not düşelim. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olur
evet,
diye.
332 kişinin de işte İslam'la şereflenmesi evet. o da güzel bir netice olmuş. Son olarak Rusya Parlamentosu Genel Kurulu kabul ettiği yasa tasarısıyla LGBT propagandasını yasaklamış. Buna uymayanlara da cezalar getireceğini ifade ediyor. Ete kemiğe bürünmüş bir yasayla artık LGBT propagandası Rusya'da yasak hocam.
Şimdi aklı selim ülkelerde bu önümüzdeki yıllarda artacaktır. Şu anda kadına şiddet, hani oltanın ucundaki balık misali, dünyada en çok kabul gören bir şeydir. Yani kadına şiddete hayır. Evet. Biz de evet kadına şiddete hayır diyoruz ama bunun şeyini, maskesini kaldırınca altından aile kurumunun ortadan adeta kaldırılması, dinamitlenmesi, işte feminizmle başladılar. LGBT bir de artısı var. Dolayısıyla insanlık adına, insanlığın geleceği adına bir tehdittir. Bunu gören ülkeler, yani bugün Rusya yaptı, yarın
İnşallah biz de yaparız.
Yapar, biz yaparız. Evet. Ve bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı bu konularla noktalıyoruz. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.